Ayrım 13. Süleyman Paşa Sokağı, numara 25. Gerald Messadier. Sayfa 120. Valsler ve Tangolar. Ravza'daki Lale Sarayı'nda bir balo verildiği 1 kilometre öteden anlaşılıyordu. Parlatılıp süslenmiş, çoğu beyaz tekerlekli otomobil filosu sarayın önünde uzanan geniş bulvarda adım adım ilerliyordu. Beyaz giysiler içerisinde seyrek aralıklarla duran saray çavuşlarının sayıları saraya yaklaştıkça artıyordu. Nil ile saray arasında kalan alanda bekleyen arabacılar gelenlerin, özellikle de kendi arabalarıyla gelenlerin etrafında dört dönüyordu. Neoklasik tarzda inşa edilmiş olan Lale Sarayı, yuvarlak alınlıklı pencereleri ve hizmetkarların tek tek parlattığı sarkaçlarıyla koca kristal avizelerin aydınlattığı çok geniş salonlarıyla tanınıyordu. İçerisi Osmanlı sarayları gibi kişiliksiz bir tarzda döşenmişti. Koca koca aynalar, abartılı yaldızlı süsleri olan mobilyalar ve sandalyeler, sandalyeler, sandalyeler. Pembe mermer sütunlu geniş girişi aşan davetliler, daha da geniş bir salona açılan kapının önünde ünvan ve isimlerinin Fransızca anons edilmesi için ellerindeki davetiyeleri görevliye vererek bekliyorlardı. Belçika Büyükelçisi, Ekselansları Bay ve Bayan Van den Bosch, Haşmet Meapları Sultan Melek, Altesleri Prens Abbas Halim, Fransa Büyükelçisi, Ekselansları Bay ve Bayan Gilbert Arvenga, Altesleri Prens Nikola Trubetskoy, Altesleri Prens Abdülmümim ve Prenses Neslişah, Ekselansları Bay ve Bayan Ahmet Sedik Paşa, Altesleri Emir Nimir, Ekselansları Seyf Ebusun Paşa ve eşi Prenses Nurettin'in ardından anons edilen İsmail'in kalbi bu anonsu Sibilina'nın da duymuş olabileceği düşüncesiyle yerinden çıkacakmışçasına çarpıyordu. Yengesi onu ev sahibi Prenses Züleyha'ya tanıttığı zaman onun elini öpmek için eğildiğinde de aynı heyecanı duymuştu. Saman yolundan alınmış gibi görünen muhteşem bir tacın süslediği prensesin vakur yüzüne bakmak için başını kaldırmıştı ki bir görevli tarafından hafifçe itildiğini hissetti. Arkadan gelenlere yer açması gerekiyordu. Misafirler üç büyük salona yayılmaları için uşaklar tarafından yönlendiriliyordu. Birinci salonda başında servise hazır bir hizmetkar ordusu bulunan içki büfesi kurulmuştu. Şampanya, viski, sübye şurubu, portakal suyu. Daha sonra aniden kendini kraliyetin temsilcisi Prens Abdülmünim ile sedef gibi parlayan beyaz omuzları, kibirli güzel yüzü ve kristal avizenin ışıklarında mavi ışıltılar saçan elmas bir tacın süslediği siyah saçlarıyla siyah beyaz bir kuğuyu andıran eşi Prenses Neslişah'ın arasında buldu. Prenses Neslişah, Reşide Nurettin'i kucakladı. Bu iki kadın sanki bir başka dünyaya, güzelliğin ve zarafetin dünyasına ait gibiydiler. İsmail'i dikkatle inceleyen Prenses Neslişah, bu genç ve yakışıklı adamı bugüne dek sakladıkları için amcası ile yengesi Prenses Nurettin'e çıkıştı. Şampanyanın ve iltifatların etkisiyle hafifçe başı dönen İsmail'in bronz teni solgunlaşmıştı. Bu sırada çevresine kaçamak bakışlarla bakıyordu. Bunu fark eden Prenses Nurettin, "Mili, biz de buradayız, biz de," diye fısıldadı. İsmail yengesine gülümsedi. Bir genç kız onun kendisine gülümsediğini sanarak kıpkırmızı kesilmişti. Acaba kral baloya gelecek miydi? Ya da eğer gelecekse kaçta gelecekti? Herkes kendi kendine bu soruyu soruyor ama dile getirmeye cesaret edemiyordu. Zira majesteleri gelmeden önce kimse oturamıyordu. Bu sırada kalabalık artmıştı. Prenses Züleyha yaklaşık 200 kişi davet etmişti. Servis elemanları ve hizmetkarların sayısı davetlilerin 1,5 katıydı. İsmail'in içini bir sıkıntı sarmıştı. Bu kalabalığın içinde Sibilla'yı nasıl fark edecekti? Bunun için bir sandalyenin üzerine çıkması gerekecekti. Ama tabii ki bu imkansızdı. Ya da gruptan gruba giderek bütün salonları dolaşması gerekiyordu. Bu da amcasına ve prensese büyük kabalık olurdu. Belki de Sibilla daha gelmemişti. Kraliyet protokolüne göre saat tam 8'e çeyrek kala tüm davetlilerin orada olması, yani kraldan 15 dakika önce gelmiş olmaları gerekiyordu. Yani 7 dakika kalmıştı. Bunu düşünerek sakinleşti. Ancak ondan sonra Büyük Britanya diplomatik erkanını araştırmaya başlayabilirdi. Peki ama ona ne diyecekti? Sibilla'nın şaşkınlığını izledikten sonra ne yapacaktı? Olaylar hangi sırayı takip edecekti? O elbette ki kocasıyla birlikte olacaktı. Kendine hakim olabilecek miydi? Aristokrat bir eğitim almış olsa da sebep olacağı bu durumu idare etmek için yeterli deneyime sahip olmadığını düşünüyordu. Aniden salonun büyük locasına yerleşmiş olan küçük orkestranın hemen hemen hatasız icra ettiği Ayda'nın Zafer Marşı'nın notalarından oluşan Kraliyet Marşı duyuldu. Bu, kralın geldiğini haber veriyordu. Prens Abdülmünim, fesli bir Bourbon gibi gruptan hızlı adamlarla ayrıldı. İsmail bu sırada giriş salonu ile birinci salonu birbirinden ayıran kapıya yakın bir yerde bulunuyordu. Böylece uzaktan töreni seyredebiliyordu. Prenses Süleyha ve oğlu Refik, yüce misafiri karşılamak için ayağa kalktılar. Prenses bakışlarıyla Prens Abdülmünim'i aradı. İsmail, bazı davetlilerin kralı girişte beklediklerini fark etmişti. Kraliyet ailesinin üyelerini yüzlerinden, nişanlarından, çapraz şeritlerinden tanımıştı. Siyaset adamları ise bu baloya davet edilmemişti. Çünkü bu balo resmi bir davet değildi. Ve kral, Başbakan Nahas Paşa'yı ve İçişleri Bakanı Fuat Seracettin'i hiç sevmiyordu. Züleyha, Refik ve Prens Abdülmünim küçük grubun başına geçtiler. İsmail neden hala Sibilla'yı göremediğini anlamıştı. O İngiliz diplomatlarıyla birlikte holde bekliyordu. Ve nihayet Faruk göründü. Giydiği frak, uzun boyu ve iri yapısını iyice ortaya çıkarıyor, başındaki fesile boyu daha da uzun görünüyordu. Gri inci renginde tafta elbisesi ve yine 5 sıra gri inci kolyesiyle beyaz teni iyice belirginleşen yeni kraliçe Neriman kralın kolundaydı. Kraliyet çiftine üniformalı bir yaver ve bir mabeyinci eşlik ediyordu. Siyah gözlüğünün gizlediği sert yüzünde gülümsediği zaman çocuksu bir ifade beliren Faruk, kendisini eskiden tanıyanların dediği gibi hala güneş kadar güzeldi. Ama elleri yüzüyle büyük bir tezat oluşturuyordu. Kaba ve iri elleri neredeyse korkunç denecek kadar çirkindi. İsmail dikkatli bakışlarla onları takip ediyordu. Kralın elini öpen Züleyha'yı, Refik ile Abdülmünim ardından diğer prensler, daha sonra da başta Lord Killern olmak üzere büyükelçiler ve nihayet diğerleri takip etti. İsmail, sıra İngilizlere geldiğinde kralın yüzündeki tebessümün silindiğini ve neredeyse mutlakiyet kadar sert bir görünüme büründüğünü fark etti. Büyükelçinin eşi Jacquetta sert bir reverans yaptı. Kral, İtalya Büyükelçisi Conte Paolo Caccia della Torre Dominio'yu görünce tekrar gülümsemeye başladı. Zaten herkes Faruk'un İtalya'ya ve bu ülkenin büyükelçisine farklı bir yakınlık duyduğunu ve üstelik yalnızca onunla uzun uzun sohbet ettiğini bilirdi. Kral bir tarafında kraliçe, diğer tarafında kızı Süleyha ve bir adım gerisine Refik olduğu halde yavaş yavaş konukların kendiliğinden oluşturduğu şeref kordonunun ortasından ilerledi. ''İyi akşamlar paşa ya da iyi akşamlar prenses'' diye konukları başıyla selamladı ve salonun ortasına gelip durdu. O sırada onunla konuşabilmek için yanıp tutuşan öndeki iki konuğun koştuğunu gören diğerleri de koşturmaya başladılar. İsmail ise 2-3 Nedime'nin yanında kendini soyutlanmış gibi hissediyordu. Bu sırada orkestra yer değiştirip ikinci salondaki locaya yerleşerek Johann Strauss'un valsini çalmaya başladı. Balo başlıyordu. Büfede polo şampiyonası üzerine hararetli tartışmalar yapılıyordu. İsmail de bu itiş kakıştan nasibini almıştı. Davetlerden birine istemeyerek çarptığı için özür dilemek üzere döndüğü sırada Sir Charles Hammerley ile burun buruna geldi. Birkaç saniye sonra da Sibilla ile. Gözlerinde muzip bir pırıltı sezinleyen diplomat, "Hello, good evening" dedikten sonra Amerikalı diplomatla konuşmalarına devam etti. Sibilla, kocasının yanında duruyor, kaçamak bakışlarla İsmail'e bakıyordu. İki aşık daha birkaç saat önce birlikteydiler. İsmail'i burada bulmanın şaşkınlığıyla rengi solan Sibilla, gülümsemeye çalışırken soluğu tıkandı. Grup uzaklaştı ve İsmail ile Sibilla baş başa kaldı. Genç adam Sibilla'nın elbisesine iltifat etti. İsmail sevgilisinin kafasının karışmasından gizli bir zevk duydu. Bu maviye sizin oralarda kral mavisi deniyor değil mi? Biz buna İngiliz mavisi deriz. İsmail bir orfoz balığını andıran yarı kapalı göz kapaklarıyla yanlarına gelen Sir Charles Hammerley'e döndü. Her halükarda bir kraliyet daveti için ideal bir renk. Aralarında bir an sessizlik oldu. Ardından büyükelçinin eşi Lady Jacquet Killern diplomatı kolundan tutarak "Sir Charles, I would like to present you." Sizi tanıştırmak istiyorum. Cümlenin geri kalan kısmı uğultudan duyulamamıştı ve İsmail yine Sibilla ile kalabalığın ortasında yalnız kaldı. "Bu oyunu bana oynamayacaktın," dedi Sibilla dişlerini sıkarak. "Buraya gelebilmeyi nasıl başardın?" Aldığı terbiye gereği kızgınlığını dizginlemek zorunda olduğu için kendini tutuyordu. Öğleden sonra ona hamile olduğunu söylemeye cesaret edememişti. İsmail gülümseyerek vakur bir ifadeyle cevap verdi. "Ben zaten ait olduğum yerdeyim. Sen davetli değildin ve bir oyun oynuyorsun. Gördüğün gibi davet edilmem için bir parmağımı oynatmam yetti. Duruma gelince bu bana çok büyüleyici geliyor." "Sen," diye başladı Sibilla ama cümlesini tamamlayamadı. Çünkü kim İsmail'i kendi ülkesinde bir baloya gitmekten men edebilirdi ki? "Oysa ben buraya senin toplum içinde nasıl göründüğünü görmek için gelmiştim." Bu kelimeleri söylerken ona ısrarla bakıyordu. Sibilla ise etrafın dikkatini çekmemek için gözlerini ondan kaçırıyordu. O sırada Rupert Gardiner ve eşi beraberlerinde Guy Bourge olduğu halde Sibilla'nın yanına gelerek onu bu zor durumdan kurtardılar. Bundan daha da iyisi Prens İsmail Hasan, kız kardeşi Hatice ve Emir Lütfullah'tan oluşan bir grubun İsmail'i adeta ablukaya almasıydı. Böylece iki aşık birbirlerine kaçamak bakışlar atarak ayrılmış oldular. Bu sırada Prenses Nurettin de gruba katılarak yeğeninin koluna girdi. Birdenbire kralın sesi duyuldu. Prensese hitap ediyordu. Prenses krala doğru döndü. Kral gülümseyerek Fransızca sordu. "Eşinizi değiştirmiş olabilir misiniz prenses?" Bir kahkaha atan Reşide Nurettin krala döndü. "Yeğenimi sizinle tanıştırmama izin verir misiniz?" Kral kocaman elini İsmail'e doğru uzattığında İsmail hatasız bir zarafetle eğilerek kralıyla karşılaştığı bu günün onun için çok muhteşem bir gün olduğunu söyledi. "Babanız neden gelmedi?" diye sordu Faruk yine Fransızca. "Yoksa onu siz mi temsil ediyorsunuz?" "Majesteleri, babam geceleri çok az çıkar. Benim onu temsil etmeme gelince o bana bu şerefi bahşetmedi." "Bu genç adam çok dikkate değer bir şekilde kendini ifade ediyor," dedi kral Prenses Nurettin'e dönerek. "Babası benimle savaşmayı bıraktığı takdirde oğlunu bakan olarak atayacağım." Kral bu sözleri söylerken gülüyordu. "Balodaki bütün kalpleri çalacaksınız. Sakın benimkini de çalmaya kalkmayın." Yeniden bir kahkaha attı. Birkaç adım ötede Sibilla ve Rupert Gardiner farklı sebeplerle bu sahneyi seyrediyorlardı. Sibilla kralın İsmail'le konuştuğunu görünce çok şaşırdı. "Taçlı hanım ile yanındaki adam kim?" diye sordu Gardiner'a. Mesleki görevinden dolayı Mısır sosyetesini çok iyi tanıyan bu adam Sibilla'ya cevap verdi. "Kralın ikinci dereceden kuzini olan Prenses Reşide Nurettin. Anayasa Partisi Başkanı Tevfik Ebusu'nun kardeşi Seyf Ebusu'nun eşidir." "Peki benimle konuşan genç adam?" diye sordu Sibilla gergin bir şekilde. "Onu tanıdığınızı sanıyordum. İsmail Ebusun, Tevfik'in oğludur." Sibilla İsmail'e ailesi hakkında hiçbir şey sormadığı için kendine çok kızmıştı. İsmail sadece zengin ve yakışıklı bir adam değildi. Sibilla şimdi daha fazla tasalanmıştı. Kral servis yapılmasını istemiş olmalıydı ki 3 kere gong çaldı. Davetliler yuvarlak bir bahçe köşkü olan 3. salona doğru yöneldiler. Kapıda 5 görevli ellerindeki planlara göre misafirleri masalarına doğru yönlendiriyordu. Bir kaidenin üzerine kurulmuş kraliyet masasını görecek şekilde her biri 8'er kişilik 24 masa hazırlanmıştı. 200 sofracı duvarın önüne dizilmiş bekliyordu. Kraliyet masasının gerisinde ve hizmetkarların ötesinde üniformalı 6 subay nöbet tutuyordu. Sibilla bu görkemli ortamın İngiliz saraylarındakini aratmayacak nitelikte olduğunu fark etti. Prenses Nurettin, eşi ve İsmail masalarını Hindistan Büyükelçisi ve eşi Kalankor Mihracesi ile nişanlısı Susu Abdülmesih ve ona göz kulak olan müstakbel görümcesi Prenses Devi ile paylaşıyorlardı. Hamerliler ise Pamphilopoulos'lar, çok sıkılmış görünen Ürdünlü bir prenses, Yunanistan Büyükelçisi ile eşi ve imparatorluğun Hindistan'daki çok önemli şahsiyetlerinden Sir Thomas Blackthorpe ile birlikte oturmuşlardı ve İsmail'lere komşu masadaydılar. İsmail için önemli olan tek şey Sibilla ile bakışlarının aynı eksende bulunmasıydı. Sibilla için ise bu durum son derece can sıkıcıydı. Bu bakışmalar bu manasız ortamda gerçek değerini yitirerek bir drama dönüşüyordu. Kaz ciğeriyle doldurulmuş bıldırcının tadına varmaya çalışan Byron Pamphilopoulos, bu yemeğin Paris'ten alelacele getirtilmiş Fransız aşçılarından bir ordu tarafından yapıldığını anlatırken, eşi de onların aldıkları maaşları sıralıyordu. Yandaki masada Susu Abdülmesih, Devonshire düşesine kötü bir aksanla masa örtüsünün üzerindeki çiçek işlemeleri ile şamdanlardaki güllerin uyumundan söz ediyordu. Mihrace, Ürdün prensesini ısrarlı bakışlarla süzüyordu. Hamerly ve Blackthorpe Hindistan'daki görevleri sırasındaki anılarını birbirlerine anlatırken iki lokma arasında buz gibi porto şaraplarını yudumluyorlardı. Reşide Nurettin'in eşinin Türkiye'deki bir adada ev aldığını ve yazın en sıcak aylarını geçirmek üzere yakında buradan gideceklerini söylüyordu. İsmail ise amcasının aslında üzerinde bir ev olan bir ada satın aldığını biliyordu. Seyf Ebus'un yılanlarıyla birlikte diye ekledi. Susu hayretle, nasıl yani, adada yılanlar mı var diye sordu. Prenses, hem de uçan yılanlar, ne zaman plaja gitsek yalıyarların üzerinden kendilerini atıyorlar diye açıkladı. Bizde kobralar uçmazlar, onlar dans ederler dedi Mihrace. Bizde de birazdan dans edeceğiz diye haber verdi prenses. Kobralar gibi diye ilave etti Seyf Ebus'un. Yunanistan Büyükelçisi Sibilla'ya Krallar Vadisi'ni ziyaret edip etmediğini sordu. Buradan 10 adım ötede oturan İsmail'in yüzünü görmemek için aşırı çaba sarf etmekten dolayı sinirleri bozulan Sibilla, bu kış orayı gözmeyi düşünüyoruz diye cevap verdi. Artık bıkmıştı. Bu güzellik, bu büyü, delireceğim. Prenses Devi tabağındaki kuzu yahnisini önce körili sanmış ama bunun köri dışında her şeye benzediğini fark etmişti. Sakin ve huzur içinde gülümseyen Susu ise 6 ay önce Sibilla Hamerly'nin masasına komşu olarak oturabileceğini, dahası Kalankor Mihracesi'nin müstakbel eşi olabileceğini hayal bile edemezdi. Epey uzaktan gelen Fransız şarapları damarlarda daha iyi seyahat ediyordu. Yemek sonrası ise bol bol tatlı sunuldu. Üzerinde vanilyalı dondurma olan profiterol ve yanında taze çilekler. Blackthorpe, her akşam böyle mi yiyorsunuz diye Hamerly'e sordu. Öğlenleri hiçbir şey yemiyoruz diye cevap verdi Sir Charles. Sofracılar konyak şişeleri ve sigar kutularıyla dolu tepsileri masa masa dolaştırıyordu. Kral ayağa kalktı ve isteğini alçak sesle görevlilere iletti. Açılış dansı için davetlilerin kendisini beklemeksizin dans etmelerini istiyordu. Yemeklerini alelacele yedikleri tahmin edilen orkestra elemanları hemen Viyana Ormanı masallarını çalmaya başladılar. Sibilla hafifçe başını çevirdi. Davetliler masalar arasında dolaşıyorlardı. Bourget elinde bir bardak konyakla Hamerly'lerin masasına geldiğinde kahve servisi yapılıyordu. Görevli, dans başlamıştır diye anons etti. İsmail'in ve Sibilla'nın yanakları kızarmıştı. Sibilla, Bourget'i takip ederek kalktığında masadakiler de dans pisti haline dönüştürülmüş ikinci salona doğru yöneldiler. Prenses Nurettin İsmail'in kulağını eğilerek masa arkadaşın Prenses Devi'yi dansa kaldırmalısın dedi. İsmail yüzünü buruşturdu ama Sibilla İngiliz'le dansa kalktığı için sabırlı olması gerektiğini düşünerek Devi'yi dansa davet etti. Zarif Hintli kavalyesi kadar güzel vals yapamıyordu ama İsmail valslerin zaten önemli olmadığını düşünüyordu. Orkestra şefi dans edenlerin faşinge alışık olmadıklarını göz önüne alarak Strauss'un müziklerini çalmanın anlamsız olduğunu fark etmiş olmalıydı ki birdenbire tangoya geçme cesaretini gösterdi. Müzisyenler çalmaktan çok büyük zevk aldıkları Comparsita ve Jalousie gibi klasik parçalara geçmişlerdi. Özellikle ikinci tangonun isminden dolayı bir duygu karmaşası yaşayan İsmail, bu notaların yarattığı duygularla ve içkinin de etkisiyle daha da heyecanlanmıştı. Biraz ötesindeki Sibilla, sarışın İngiliz'in kollarında uçar gibiydi. İsmail, Hintli prensesi biraz dinlenmesi için bara davet etti. "Müstakbel yengemi tanıyor musunuz?" diye sordu Prenses Devi şampanyasını yudumlarken. İsmail Susu'yu daha önceden gördüğünü hatırlayarak şaşırdı. Ama nasıl olurdu? O Kahire Kadınlar Kulübü'nün sekreteriydi. Üstüne üstlük tıpkı Fayyum portrelerindeki kadınları andıran bu müstakbel gelini köşede uyuklayan koca adamdan dolayı herkes prenses diye çağırıyordu. Bir mihrace ile bir Kıpti genç kızın nişan törenlerinden söz edildiğini tabii ki duymuştu. Ama doğrusu hiç kulak asmamıştı. "Elbette, o benim kız kardeşimle sık sık görüşür," diye cevap verdi İsmail. Hiç kuşku yoktu ki Hintli prenses gelin adayının sosyal konumu hakkında bilgi edinmek istiyordu ve bu durumu kurtardığı için İsmail kendini tebrik etti. Bu pozcuların ve züppelerin dünyası nasıl bir dünyaydı böyle? "Demek bu genç hanım sizin yengeniz, öyle mi?" diye sordu. Bu öğleden sonra Hindistan konsolosluğunda Batı dünyasında nişan adı verilen bir tören gerçekleştirildi. İsmail, Devi'yi yerine götürürken Sibilla'nın da henüz oturduğunu fark etti. Orkestra bir rumba ya da buna benzer bir şey çalıyordu. Neredeyse çırılçıplak dans etme arzusuyla kıvranan İsmail, Susu'ya yıkıcı bir tebessüm gönderdi. Başta mihracı olmak üzere, sıkıntıdan ölmek üzere olan erkekler sigarlarını yakıyorlardı. İsmail aniden yandaki masaya giderek Sibilla'yı dansa kaldırmak için karşı konulmaz bir arzu hissetti. Prenses Nurettin'in "Mili" diye seslendiğini duymamıştı bile. Artık çok geçti. Sibilla, İsmail'e sıkıntıyla baktıktan sonra gülümsemeye çalıştı. Birkaç dakika sonra pistin kaygan mermerleri üzerindeydiler. İsmail etrafındakilere aldırmadan Sibilla'yı kendine doğru çekmiş ve sıkıca kollarını almıştı. Bu durumdan kurtulmak isteyen Sibilla panikle onu itti. Bu itiş kakış onları davetlilerin ve Sir Charles, Pamphilopoulos, Blackthorpe ve Bourget'in de bulunduğu yere getirdi. İsmail ufak bir hatadan ziyade büyük bir yanlış yaptı. Sibilla'yı Sir Charles'ın gözü önünde kolundan yakaladı. Sibilla'nın tek bir söz söylemesine bile gerek kalmamıştı. Kıpkırmızı kesilen yüzü her şeyi açıklamak için yeterliydi. Sir Charles sigarını ağzından çektiğinde İsmail hala Sibilla'nın kolunu tutuyordu. "I say here, let go of my wife." "Sana söylüyorum, karımdan uzak dur," dedi Sir Charles sert ve kuru bir ses tonuyla. İsmail sıkı sıkıya tuttuğu kolu bırakıp Sir Charles'ın karşısına dikildi. "Mind your own business," "sen kendi işine bak," diyen genç adamın yüzü kireç gibi olmuştu. Doria Pamphilopoulos, Sibilla'yı balo salonunun kadınlara ayrılmış dinlenme odasına götürdü. "I don't think a scandal fits the time nor the place." "Sanıyorum bir skandalın ne yeri ne de zamanı." Blackthorpe ve Bourget hemen Sir Charles'ın yanında yerlerini aldılar. İsmail onun sarhoş olduğunu anladı. Sibilla ortadan kaybolmuştu. Sir Charles'a alaylı bir kızgınlıkla baktı. "Fagot, İbne," dedi soğuk bir ifadeyle ve oradan uzaklaştı. Ama bu sırada İngilizlerden birinin yüksek sesle "Who is that perfect prick?" "Kim bu dallama?" dediğini duydu. Olayın birden fazla şahidi olduğu belliydi. Çünkü Seyf Ebu Sun ve eşi İsmail'i barda buldular. Bu olay onlara çok dokunmuştu. İsmail'i çıkışa doğru götürdüler. İsmail amcası ve yengesiyle oradan geçerken Sibilla dinlenme odasından çıkıyordu. Çünkü bu trajedinin koreografı olan kader böyle istiyordu. Birbirlerini fark ettiklerinde buz kesmişlerdi. "Sibilla," diye seslendi sert adımlarla onun yanına giden İsmail. Genç kadın soğuk bir ifadeyle ona baktı. "How dare you?" "Ne cesaretle," diye kükredi. "Sibilla, you will follow me now or never. Benimle gel, şimdi ya da asla." Doria Pamphilopoulos araya girerek Sibilla'yı oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Hizmetkarlar ise hiçbir şey görmemiş gibi davranıyorlardı. Belki de ziyaretçiler gittikten sonra gece Mısır Müzesi'nin heykelleri gibi kendi aralarında konuşuyorlardı. Ama bu da zaten hiç kimseyi ilgilendirmezdi. İki kadın bir an için durdu. Doria Pamphilopoulos geri döndü. Ardından tekrar vestiyere doğru yürüdüler. Seyf Ebus'un ışıkların parlattığı bu yerde sanki dünyada tek başınaymış gibi hareketsiz duran yeğenine sakin bir sesle "İsmail" diye seslendi. İsmail onlara doğru ilerledi. Pamfilopoulos ve Burje seri adımlarla iki kadının yanına geldiler. "Ben ona evine kadar refakat edeceğim," dedi Burje Pamfilopoulos'a. "Sir Charles'a durumu iletir misiniz lütfen? Çünkü kendisi büyükelçiden önce balodan ayrılamaz." Sibilla arabada gözyaşlarına boğuldu. "Eğer izin verirseniz size bir nasihatte bulunmak isterim," dedi Burje. "Dışa vurabileceğiniz tek duygu hakarete uğramaktan dolayı duyduğunuz kızgınlık olmalı." "Zaten başka ne olabilir ki?" diye sordu Sibilla boğuk bir sesle. "Yaralanmış bir aşk," diye cevap verdi Burje sakin bir sesle. "Sağa mı yoksa sola mı döneceğim? Bu şehri çok iyi bilmiyorum." "Dümdüz gidin." O sırada gözlerini silip burnunu temizleyen Sibilla'nın İsmail'e aşık olduğu çok açık ortadaydı. "Biz İngilizler," diye devam etti Burje, "özgürlüğümüzü korumak uğruna başkalarına hakaret etmemeye çalışırız. Bizim için değerli olan kişiler uğruna demek istiyorum. Charles sizin için değerli. Biz diplomatik bir gerginliği engelledik. Siz de lütfen evliliğinizi kurtarmaya çalışın. Sonuçta haddini bilmez bir Mısırlı işte. Hepsi bu." Sibilla hayretle ona baktı. "Nereden biliyorsunuz?" "Sadece gözlemliyorum, o kadar. Beni bir şeyler içmek için başka bir yere götürün. Charles nerede?" "Protokol gereği onun büyükelçiden önce orayı terk etmesi mümkün değil. Siz de eve dönmelisiniz." "Peki hangi diplomatik gerginlikten söz ediyorsunuz?" diye endişeyle sordu Sibilla. "Bu çocuk Charles'a herkesin gözü önünde ulu orta hakaret etti." "Peki ne dedi?" Burje önce cevap vermedi ama ardından "çok büyük bir hakaret" dedi. Sibilla Charles'ın daha önceden de İsmail'e bu konuda çanak tuttuğunu hatırladı. Burje, Hammerley'lerin bütün ışıkları yanan evinin önünde arabayı durdurdu. Sibilla'nın kapısını açmak için arabadan indi. Ardından elini öpecekmişçesine ona doğru eğilip alçak bir sesle "Cüretimi bağışlayın ama bunun sadece sarhoş bir Mısırlı gencin haddini bilmezliği olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Bir şeyler içmek için bana eşlik edin, rica ediyorum. Hayır, beni bağışlayın." Sibilla kendini aniden çok yaşlı ve üzgün hissetti. İsmail kendilerini saraydan eve getiren koyu kırmızı kadillakta bitkin bir durumdaydı. Seyf Ebus'un kralla yaptıkları sohbeti anlatıyordu. Prenses Nurettin çakır keyif bir durumda aşkın antisosyal bir duygu olduğunu düşünüyordu. Aşık olabilmek için bir imparatorluğu vermeye razıydı. Ama her şeye rağmen yarın Züleyha'ya bir açıklama yapması gerekecekti. Aniden içini bir kurt kemirmeye başladı. Bu İngiliz kadın sakın hamile olmasındı. 13. ayrımın sonu, sayfa 130.